Ben Sultan Aksu Kütük, Artvin Hopa'da, Başuba köyünde doğdum. İşte beş kardeşiz biz, üç erkek, iki kız, kadın olmak üzere. Ya orada doğdum, ilk öğrenimi orada bitirdim. Zaten Alaylı, üniversitem yok, üniversite okumadım. İlk gençlik yıllarımı orada devam ettim. Sonra işte yani bir Karadeniz'de doğup büyümüş bir kadın olarak yani oranın Hopa olması özelinde, yani Hopa olduğu için orası. Anadolu'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan, aynı zamanda doğmuş büyümüş çok fazla kız kardeşimden daha özgür, daha rahat büyüdüm diyebilirim. Çünkü bizim orada şey yoktu mesela, hani Karadeniz olmasına, hani dışarıdan şu anda çok daha bağnaz, çok daha gerici bir tablo olmasına rağmen, bizim orada hani doğduğumuzdan beri üç tane erkek abisi olan bir kadın olarak, yani şey, bizde kız çocuk erkek çocuk ayrımı yapılmaz, biz hepimiz hep beraber oynar, hep beraber oturur kalkar, hep beraber çalışırdık, tarlaya hep beraber giderdik, imecelerimizi beraber yapardık, daha keyifli olsun geçsin, çünkü çay üreticisi biz aynı zamanda. Yani o zamanın koşullarına, hani 1978 doğumluyum ben, o zamanın koşullarına göre çok sosyal bir ortamda doğup büyüdüm diyebilirim. Buna çok eğlenceli, çok keyifli. Yani çocukluğumuz, yani o dönemde bizimle beraber, halen öyledir muhakkak, bizim orası Hopa açısından söylüyorum. Halen genç kadınlarımız daha özgür, daha rahat hareket edebiliyorlar Türkiye'nin birçok kesimine nazaran. Hani çünkü yazları gidip geliyorum ve gözlemleyebiliyorum. Yani biz mesela yaylalara daha büyüdük. Çocukluğumuz, annelerimiz yazın köylerde çay toplarlardı. Biz babaannelerimizle, dedelerimizle, işte ineklerimizle beraber yaylacılık yapardık. Üç ayımız orada geçerdi. Oradan işte Eylül'de okul başladığı zamanlarda yayladan göç başlar ve herkes yine yerleşik yerine, köyüne geri dönerdi. Böyle yani çocukluğumda hani büyüyen sultanda işte güzel anılar var. Yani Genç Sultan'da da güzel anılar var. Hani oradaki çocukluk arkadaşlarıyla, köylüsüyle, köydeki insanlarla, kadınlarla biriktirdiği, geriye dönüp baktığında hafızasında kötü anılar yok. Yani herhalde yani Hopa'da bir dağ köyünde doğmuş olmanın keyfi bu, ayrıcalığı diye düşünüyorum. Yani orada doğmuş olmaktan hiç pişman olmadım, isyan etmedim. Çünkü şey, gerçekten hani birçok şeye göre iyi bir çocukluk, iyi bir gençlik yılları geçirdim. Daha sonra şey, İstanbul'a, abimler buradaydı. Abimlerin yanına geldim ve artık İstanbullu, o saatte sonra çok fazla geri dönmedim memleketime. Artık burada hani şekillenmeye, burada büyümeye başladım. Hani burada olgunlaşmaya, kadın olmaya. Kendi kimliğimi İstanbul gibi bir koca bir metropolde buldum diyebilirim. Yani buranın götürdüğü şeyler çok fazla tabii bizden, hani insan olarak. Kadın kimliğinin ötesinde insan olarak bizden götürdükleri çok fazla. Getirdikleri muhakkak vardır ama götürdüklerini daha çok hatırlıyorum. Ve hani kimliğimizden, benliğimizden, bedenimizden aldıkları bu şehrin, bu ülkenin, aslında şehrin de bir suçu yok. Bu ülkenin bizden çok çok fazla. Yani bu çoğu zaman kim olduğunuzu unutuyorsunuz mesela. Yani şu anki sultandan bahsediyorum. Mesela hani sonra geriye tekrar dönersem, ama ben muhabbet ediyorduk. Yazın bir yerde karşılaşmıştık. Nasılsın sultan diye sordu. Hocam kendimi unuttum. Sultanı artık hatırlamıyorum dedim. Yani o benim için üzücü bir tabloydu. Gerçekten hani çok yoruluyoruz. Yorucu bir süreçin hepimiz geçiyoruz. Ben de üstlendiğim görev itibariyle ekstra ekstra yoruluyorum ve bu tüketiyor, tükeniyor. Bazen tükeniyor ama erken toparlanmayı becerebiliyorum. Umarım böyle de hani hepimizin çöküşleri, yorgunluğumuz anları oluyor. Önemli olan tekrar toparlanıp ayağa kalkabilmek ve ben bunu şimdilik becerebiliyorum diye düşünüyorum. Ama halen halen kendimi şey yapamıyorum. Bulabilmiş değilim. Bir sultanı kaybettim seçim sürecinden sonra muhtarlık aşamasında. Halen onu bulmaya çalışıyorum. Umarım bulabileceğim yakın zamanda diye düşünüyorum. Şimdi nereden başlasak, nereden devam etsek bilmiyorum bile. Heyecanlandım. Genelde bana soru cevap o yönlendirmeyle oluyor. Şimdi sadece ben anlatınca işin içinden çıkılmaz oluyor. Gençlik İstanbul'a geldiğim zaman o zaman işte sosyalist abileri sosyalist olan bir kadındım hani üç abisi de doğal olarak onlar zaten hani köy itibariyle yaşanmışlık itibariyle yabancı değiliz ama doğal olarak şimdi başka arkadaşlar başka çevre alışmışlık olmadığım daha önce karşılaşmadığım insanlar hayatlar işte yaşamlar bir şekilde bir yerden sana giriyor. O zamanlar arkadaş kültürüm Şirin Evler'de hatırlıyorum. Biz o zaman işte Mahmut Bey yolunda Şirin Evler'de Mahmut Bey yolunda oturuyorduk. İşte abim ve arkadaşları arkadaş kültür merkezi diye bir kültür merkezi kurmuşlardı. İşte orada aslında hayatım orada hani Kadın Sultan orada şekillenmeye başladı. Orada biriktirmeye, orada büyümeye, orada başkalaşmaya, hayata dokunmaya, insanlara dokunmaya, vicdanını büyütmeye, daha ahlaklı, daha erdemli, daha onurlu bir insan olmaya orada başladık diyebiliriz. Diyebilirim hani benim açımdan öyleydi. Yani çünkü işte genç kız, genç kadın hani şeye... Başkalaşma orada başladı benim için diyelim. Hani başka bir sultan hı-hı. orada doğdu, hı-hı. orada büyüdü diyebilirim. Onun öncesi evet keyifliydi ama bundan sonrası daha zor, daha çetrefilli, daha işte ne istediğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen, neye karşı çıkması gerektiğini bilen, niye, ne için karşı çıktığını bilen birey olmaya başladı. Öyle de yani çok uzun zaman geçti. 20 yılı aşkın bir zamandır. Orada öğrendiğim pratiklerle büyümeye, öğrenmeye, öğretmeye devam ediyorum. Yani o dönemler, 90 dönemleri tabii o dönemler hani kadın mücadelesi yok. Hani kadın kimliği yok. O dönemlerde hani biz bile hani çalışma yaparken biz bile hani kadın kimliğini göz ardı ederek çalışmalar yürütüyorduk. Hep erkeklerin isteği üzerine hani ayrıca bir kadın çalışması, kadınlar üzerine akıl fikri yürütme, kadın mücadelesini büyütmek gibi yani o dönem benim hatırladığım 90'larda böyle çok hani feminizm çok topik bir şeydi o zamanlar hani kimsenin algılamadığı, kimsenin bilmediği, kimsenin hayatında bir yer edinmediği bir şeydi. Hani yeri yoktu kimsenin hayatında. Yani o zaman tabii erkekler gibi işte kadınlar çokluğu vardı, yaratılmıştı. Hepimiz öyle davranıyorduk. Elimde tesbih dolaştığım zamanları hatırlarım ben yani. Yani şimdi dönüp baktım ne kadar üzücü bir hatıra bir kadın içinde. Hani elinde tesbih yani evet erkek o dönem hani 90'larda erkek gibi kadınlar hani mücadele eder işte ön saflarda işte şey yapan yürüyen hareket eden hani şimdiki ya kadınlar şu anda da yine öyle de hani o zamanlar açısından bir onlar gibi davranmaya mı çalışıyorduk onlar gibi mi olmaya çalışıyorduk ya da bizi toplum onlar gibi yaşamamıza mı itiyordu onu bilmiyorum yani mesela çok enteresan hani çok kimliklerle burada mesela hani bizim orada işte Alevi, Türk, Kürt, Sünni bilmem ne ayrımı yapılmazdı. Biz hiç bilmezdik. Ben Alevi İstanbul'da, Alevi diye bir şeyi İstanbul'da öğrendim. Çok şaşırmıştım. Kim ki bunlar falan demiştim. Yani bizim gibi değiller mi, insan değiller mi falan demiştim. Evet bizim gibiler insanlar ama hani orada ötekileştirilmişler. Hani başka insan, başka hayatlar, insanlar kimliklerinden ötürü, hani Alevi kimliğinden ötürü korkuyorlar. Biz de orada işte komşularımız vardı, Kars, Ardahan falan, oradan yengelerimiz olurdu işte ya da ablalarımız o taraflara gelin giderdi ve hiç biz yaylalarımızda onlarla beraber büyürdük, oynardık falan. O yüzden bizde hiç insan hani kültür şey kimlik ayrımı hiç yapılmadı. Biz böyle büyümediğimiz için İstanbul'da geldiğimde doğal olarak bocalamıştım, hani bu Kürt işte, bu Kürt demişlerdi, bu Alevi, Kürt ama Alevi ya da hani bilmem ne falan. İşte ama bizde işte Lazlar, Hemşinliler, Kürtler vardı biçeri. Biz hiç kimlik tanıyorduk. Buraya gelince işte 100 kimlik oldu bu. Kimlik içinden doğal olarak çıkılmaz hale alıyordum. İşte mesela şeyi çok şaşırmıştım. Bizde işte arkadaşlar hani bu akşam bize gidelim dendiğinde bir problem olmazdı. Çıkıp giderdik köy yerinde. Ama işte bir arkadaşımıza bize gelsene falan dediğimde annemden izin alma falan lazım derdi. Babamdan izin almam lazım derdi. Çok ilk önceleri çok garipsemiştim. Sonra alışıyorsunuz tabii, her şeye alıştığınız gibi. Buna da alışıyorsunuz. Yani uzun işte bu bocalamalardan sonra herhalde 2000'li yıllardan sonra bir kadın kimliği, kadın mücadelesinde, mücadelesinin tabii bunda çok etkisi var. Hani 2000'li yıllardan sonra bir gerçekten bizim bir kimliğimizin, bedenimizin olduğunun farkına varmaya başladık en azından. Ben o zaman başladım. Bu tabii o çok önemli bir dönemeç. Yani kendi ayakları üzerinde duran bir kadın var etme mücadelesi, kadının insan hakları mücadelesi, işte bunu öğrenme, bedenini tanıma, kimliğini tanıma, kendinle barış içinde yaşama iradesi ve mücadelesi önemli bir mücadele ve bu 2000'li yıllardan sonra artık tanıyorsun, çünkü hani hareket ediyorsun. Bir sürü olumsuzluk görüyorsun. Hani yaptığın arkadaşların arasında da, beraber vakit geçirdiğin dışarıda, sokakta, işte evlerde, komşularında falan her şeyi görüyorsun ve bir süre sonra başka bir bilinç, başka bir şey olmaya seni zorluyor deyince. İyi ki de zorlamış. Hani biz kadın kimliğimizin farkına varmışız. Yoksa o 90'lı yıllardaki gibi işte elinde tesbih dolaşan sultanlar azalmış, gayet kibar, naif, kim olduğunu bilen başka bir sultana evrilmiş. Umarım başkaları da öyle evrilmişlerdir yani. Zor yani, kadın olmak zaten hani bu ülkede başlı başına zor, çocuk olmak zor, hayvan olmak zor. Yani bilmiyorum hani bu şu an yaşadığımız ülkede bu süreç bizi nereye taşır, ama yani kadın mücadelesi bize ihtiyacı olan başka kadınların hayatını değiştirecek bir noktaya geldi. Yani sokaktaki kadın hakları mücadelesi, kadının yaşam hakkından bahsediyorum. Hani bu kadar cinayet, bu kadar istismar, çocuk istismarı, işte taciz, tecavüz vakalarının çok ayyuka çıktığı, çok acı bir şekilde her gün onlarca kadından ölümünden bahsedilen bir ülkede ışık olacağını düşünüyorum, aydınlatacağını düşünüyorum. Daha kadınların kendilerini daha güçlü hissedeceklerini düşünüyorum. Umarım da bizi duyuyorlardır. Yani çünkü biz onları duymaya, görmeye çalışıyoruz. Umarım onlar da bizi duyuyorlardır. Bir yerden yalnız olmadıklarını hissediyorlardır. Yani bu çünkü çok acı bir şey. İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşme var ve Türkiye'de milyonlarca kadın bu sözleşmeden haberdar değil. 62-84 sayılı yasanın onları koruduğunu ya da her başına sıkıştığında bu yasayı söylediğinde hayatının değişeceğini bilmeyen milyonlarca kadın var ve biz bunu değiştirebiliriz. Bilmiyorum, şey söyleşi parça parça oraya buraya kayıyor çünkü aklım dağınık şey, o arada birileri giriyor çıkıyor, bir şey soracaklar mı diye de bakıyorum. Nerede kalmıştık, geriye dönersek süre, hani ben çok o şey ne derler, toplum şey yani şey cümleyi bu tam cümleyi bulamadım. İş tabii iş hayatım oldu hani. şey olmadı. Parça falan. O zaman tabii işte güvenceli çalışma, sigorta, bilmem ne insan hayatında ne kadar önemli olduğunu da bilmiyorsunuz. Yani bir süre kendinizi idame ettirmeye çalışarak bir ücret almanız şey çünkü o dönem için vasıfsız bir eleman olduğu için de bulduğun işe girmek zorundasın. Çok uzun zaman hatırlıyorum. Soğanlı'da bir tıp merkezi vardı. O dönemler daha işte sağlık özelleştirme yeni yeni başlamış. Tıp merkezleri yeni yeni başlamış falan açılıyor. Özel hastaneler falan. Orada uzun bir süre çalışmıştım ve ben sigortalı çalıştığımı zannediyordum. Yıllar sonra öğrendim ki ben sigortasız çalışmışım, güvencesiz çalışmışım. Bir sürü mesela oradan kayıp yılım var. Yani oradaki işverenler de kendilerini solcu, sosyalist diye tanımlarlardı mesela. Onlara güvenerek şeyi sorgulamıyorsun. Dedim abilerimiz bizim falan diyorsun, işverenlerimiz iyi, işte size iyi davranıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ama yıllar sonra bir bakıyorsunuz ki güvencesiz, yıllarca güvencesiz çalışmışsınız falan. Güvencen yok, sendikan yok, hiçbir şeyin yok. Sadece 3 kuruş paraya çalışmışsın. Tabii onu şimdi anlıyorsun. Hani mezarda emekli olacağını fark ettiğinde anlıyorsun. O zaman sigortalı olsan belki şimdi birkaç yaş sonra hayatımız başka başına değişirdi. Bilmiyorum, zor. Hayat her türlü zor. Ama işte bu zorluklar içerisinde biz yine ayakta kalmaya, direnmeye çalışıyoruz da bakalım sonumuz hayır olsun. Ne olacak bilmiyorum. Değildi, kadın çalışanlar, yani tabii ki oradaki sağlıkçılar, doktorlar, sağlık çalışanları muhakkak haklarını biliyorlardır ve sigortalı çalışıyorlardır ama diğer çalışan arkadaşlar için zannetmiyorum. O dönem hepimiz şeyin farkında değildik. Yani aslında yani güvenceli çalışma kısmı da bizim çok sonra hani muhakkak güvenceli SGK'lı çalışmam zorundayız kısmı da hayatlarımıza çok sonra girdi. Hepimiz hani tıpkı bir kadın kimliğini fark etmek gibi hani bir sürü insanın hayatında hani fabrikadaki işçinin de ev işçisi kadının da hayatına yani gündelik işe gidiyorsan da orada yarım günlük en azından günlük sigortası yaptırması gerektiğini şimdi insanlar farkında. Hani son yıllarda bunu artık şey yaptılar hani kimse SGK'sız çalışmıyor. Hani bir nebze de olsa devlet bunu işte şey tam hakları verilmese de devlet bunu hani denetliyor bilmem ne yapıyor falan. Hani herkes sigortalı çalıştırılmak zorundanın şimdi herkes farkında. O zaman farkında yani o zaman zaten mezarda emeklilik yoktu. İşte ya çalışırız bir şekilde emekli oluruz falan diyorduk birçoğumuz. Sigorta olsa da olur, olmasa da olur falan hani öyle bakan insan sayısı çok fazlaydı. Ama işte mezarda emeklilik yasasıyla beraber işte yaş sınırı, işte şey çalışma gün sayısı falan bunlar arttıkça insan tabii içini bir korku kaplıyor. Hani şu anda bir şey yiyip içemiyoruz, yoksullukla mücadele ediyoruz. 60 yaşına geldiğimizde ne yiyip ne içeceğiz, kim bize bakacak falan derdi. Çok daha fazla, özellikle çok çocuklu ailelerde, işte asgari ücretle yaşamaya çalışan insanlarda ve özellikle kadınlarda bu korku çok daha fazla. Tabii biz keşke erken hani güvenceli bir ülkede hani herkesin sağlık güvencesinin, çalışma güvencesinin var olduğu bir ülkede doğup büyüseydik ama bu mümkün olmadı. Ne öğretilmişse ona uygun yaşadık. Onun ceremesini şimdi çekiyoruz tabii. Böyle yani orada uzun bir süre çalıştım. Oradan çalıştıktan sonra başka ne yaptım? Uzun yine hani bu ara ara çalışmalar. Yani sonra İşte yayın evlerinde çalıştım. Dizgi, mizampaj işleri yaptım. Dışarıdan işte şey işte kitaplar şey yaptım. Çözümler, dizgi yapmak üzere, düzenleme üzerine. Onları düzenledim uzun bir süre. Onlarla uğraştım. Sonra şey yine işte aklım takıldı. Yani parça parça aslında hani çok uzun soluklu olmayan hani şey işlerde çalıştım. Yani bunun ya bu hayatımın uzun bir kısmı yani toplumsal mücadeleyle mücadele içinde olarak geçti. İşte bu bir süre sonra hani kadın hareketi, kadın mücadelesi, herkes durduğu yerde ne yapabiliyorsa ben de durduğum yerde onu yapmaya çalıştım. Elimden geldiğince kadın eylemlerinin hepsine gitmeye çalıştım. 25 Kasım ve 8 Mart'ı hiç pas geçmemek üzere bütün bunları yapmaya çalıştım. Yani uzun bir sürede örgütsüz hareket ettim. Yani bir örgütlü mücadele içerisinde yere almadan yaptım. Yani aslında çok da haksızlık etmek istemiyorum ama örgüt kadın ki asıl kadın kimliği şeyini örgütsüz hareket etmeye başladığımda buldum diyebilirim. Yani daha herhalde insan daha çok boş vakti oluyor, beyni boş oluyor, kafası boş oluyor ve başka şeylere kafa yormaya başlayınca ayyuka çıkıyor. Asıl o zaman başladı herhalde bende diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet, o hani altı dedim, anlattım. Gençlik yıllarımda hani Ali Tesbih ile Sultan'dan hani bugün başka bir şey yapmaya gelen bir sultan var yani. İşte o dönemde kadın gibi yaşamıyorduk yani. Kadın davranış, şimdi benim üniversitede okuyan bir yeğenim var. Mesela çok mutlu oldum. Geçen bir şeylerle yazışıyorduk. O adam dedim beni uyardı. Bu bir erkek kimliğiyle uyardı beni. Dedi ki hala cinsiyetçi kelimeler kullanıyorsun. Lütfen dikkat eder misin dedi. Bu yani hem benim açımdan hem benim yeğenim erkek bir birey olarak yeğenimin gelişimi açısından çok olağanüstü mutluluk verecek bir şey, verici bir şey yani. Düşünsene yani cinsiyet bir yeğen doğuyor, büyüyor. İşte bir kimlik, bir birey oluyor ve sana bir erkek birey olarak sana diyor ki hala cinsiyetçi kelimeleri kullanıyorsun, lütfen dikkat et diyor. Bu bence çok güzel bir şey. Bu kadın mücadelesinin kazanımı, en büyük kazanımlarından bir tanesi. Bir erkeğin, bir kadının kullandığı kelime yüzünden dikkat etmesi gerektiğini söylemesi. Bu yıllardır bu sokaklarda adalet arayan diyeyim hani kendi var olma şey için kimliği için mücadele veren bütün kadınların kazanımıdır bu hani bu ben çok mutlu olmuştum, çok şaşırmıştım çünkü yeğenim, erkek yeğenim beni uyarmıştı ala cinsiyetçi kelimeler kullanma diye. Yani işte oradan o 90'larda işte üç tane erkek abiyle büyüdüm. İşte başkalaşıp yeğeninin ders verdiği diline dikkat et dediği bir şeye noktaya geliyor hayat. Güzel bir nokta ama bu. Özgürlükler şehri aslında. Tabii hani örgütlü yaşıyorsun, daha yine daha dikkatliyiz. Yani ne kadar istesek de biz kendimizi başka insanlar olamayız. Yani başka türlü çok çok aman çok rahat yaşayın. Ve abim geyik yapmıştı, bir şeyler üzerine tartışma yürütüyordu. Abim de değil, hatta eşim mesela şey der, bazen bir şey oluyor, o bir şiddet biçimidir. Böyle konuşamazsın falan deyince her şeye şiddet diyorsunuz, sizinle nasıl konuşacağımı bilemiyorum artık lütfen falan diye isyan eder noktaya geliyor bazen. Şimdi Kadıköy şiddet biçimlerini, değişik şiddet biçimleri öğrenmemize sebep oldu. Toplum içerisinde kadının rolü işte kadın erkek ilişkilerinin başkalaşma hali, var olma biçimi hani atıyorum şimdi biz Kadıköy'de uzun zamandır Kadıköy'de yaşıyoruz. İşte atıyorum başka bir ilçeye gittiğinizde Kadıköy dışında başka bir mesela atıyorum bir Esenler'e gittiğinizde buradaki göstermiş olduğumuz rahatlığı ve şeyi orada gösteremezsin. Mesela burada sigarayı ağzına takıp rahat rahat dolaşabilirsin ama orada onu yapamazsın. Ya da burada bir sokak başında oturup bir bira alıp oturup içebilirsin rahatça, kimse sana dönüp bakmaz ama orada onu yapamazsın. Tabii Kadıköy'ler çoğalsın, daha çok Kadıköy olsun her yerde. Yani burada yaşamak ülkenin çoğu yerine göre, yani bir kadın açısından daha güvenli Kadıköy, daha güvenli bir yer. İşte hayvanlar açısından, çocuklar açısından. Ama tabii bunu koruyabilmek önemli. Yani bunu koruyamadığımız zaman hani bir sınırsızlık haliyle, hani bunu tüketim toplumunda yaşıyoruz ve Kadıköy'de tükeniyor. Hani sonuçta işte 10 yıl önce Kadıköy'de yaşayan insanla bugün Kadıköy'de yaşamış insanların hikayeleri aynı olmuyor. Hani şimdi eskiler diye bahsedilir. Biz de Kadıköy'den artık bahsederken 10 yıl önceki Kadıköy, 20 yıl önceki Kadıköy'ün haliyle bahsediyoruz. İşte bugün Kadıköy'de yaşamaya başlayan insanlar bir 10 yıl sonra bugün bizim burada yaşama şeklimizi başka hikayelerle anlatacaklar. Ama bu umarım bir tüketme, çünkü çok yoğun bir, şu anda Kadıköy'de bir yoğun bir tükenmişlik, tüketilme hali, çok fazla kalabalık, gürültü, hırgür, kavga, çok nadir de olsa istemesek de cinayetler falan, hani toplumsal muhalefetin çıkış yolları tıkandı, eylemler, bütün eylemler, direnişler Kadıköy'de yapılıyor. Böyle olunca biraz daha yoğun, kalabalık, heyecanlı ve korkutucu oluyor Kadıköy. Yine de yani Kadıköy gibi bir yerde yaşamak yani iyi bir şey, güzel bir şey. Yani bilmiyorum, hani Kadıköy süreci de mesela ben hani çocuğum burada büyüyor mesela. 7 yaşında şu anda. Şeyde ve burada Kadıköy'de evlendim. Burada yaşıyorum ve burada muhtarlık yapıyorum şu anda. Herhalde de uzun bir süre daha burada yaşarım, ama tabii şey güvenceli bir evde, şu anda deprem korkusu yaşıyoruz ve eski tarihi bir mahallede yaşıyorum. O mahallede muhtarlık yapıyorum ve en genç evimiz 45-50 yaşında, en yaşlımız 114 yaşında falan. Sağlam güvenceli bir evim olursa orada yaşamayı, Kadıköy'de yaşamayı devam ettirmeyi tercih edebilirim tabii hep. Bir Kadıköy, ben de eski bir Kadıköylü olurum. Şimdi bizim mahallemizde bir şey olduğunda ben bilmem kaç yıllık yel değirmenliyim diye başlıyorlar söze. İşte herhalde bir 10 yıl sonra falan ben de diyebilirim, ben bilmem kaç yıllık bir Kadıköylüyüm falan diye. Yani Kadıköy'de yaşamak güzel. Seviyoruz Kadıköy'ü. Özel olarak yel değirmenliyim. 5 yıla da tekabül etmiyor aslında. Hani tüm gezi sürecine tekabül ediyor. Gezi direnişine tekabül ediyor. Gezi sürecinden sonra burası başkalaşmaya başladı. Mesela ben gezi direnişi başladığında ben hamileydim. O yüzden şey, evdeki herkes direnişteydi. Ben hamile olduğum için evdeydim. Bütün mahalle şeydeydi, Taksim'deydi. Çok az sayıda insan vardı yel değirmeninde. Böyle şey, benim için kötü bir süreçti. Yani herkesin Taksim'de olduğu, bir direnişte olduğu bir alanda benim hamile olduğum için ben şey diyordum, yani hamileyim, hasta değilim, yani bir problem yok. Bana hastalıklı muamelesi yapmayın, ben de gelebilirim, ama işte hani güvenlik falan, ne olur risk almamak gerekir falan diye. Öyle direnişte haftalarca yalnız kaldığımı hatırlıyorum, herkes çünkü bir yerdeydi, kimseyi bulamıyordum, çok yalnız hissetmiştim kendimi. Yani mahallede o süreçten sonra değişip dönüşmeye başladı. İşte mahalleye bir işgal evinin gelmesi, Don Kişot işgal evinin gelmesi, işte orada bir yel değirmeni dayanışmasının örgütlenmesi, bu böyle değişti bu mahalle. Yani yel değirmeni kadınları diye bir şey var ve bu çok şey, güzel bir şey ve bayağı kalabalık, ne istediğini bilen kadınlardan oluşuyor bu topluluk. Mahalleye yön verebiliyorlar. Mahalleliye yön verebiliyorlar. İşte kadın hareketine yön de. Bir dayanışma, aslında gerçekten bir dayanışma haliyle yürüyor. Yani bu mahallenin, Yel Değirmeni Mahallesi'nin şey, genel yapısı itibariyle çok eski bir mahalle olduğu ve yerleşik insanların çok fazla olmasından kaynaklı mahalle kültürünün de olduğu bir mahalle. Bu yani buradaki kadın arkadaşlarımızın bir kısmı uzun yıllardır burada yaşıyorlar ve onlar da tıpkı mahalledeki eskiler gibi herkes herkesi tanıyor, herkes herkese selam veriyor. Esnafından işte şeyine kadar, sokaktaki atık kağıt toplayan işçisine kadar, hurdacısına kadar herkes birbirini tanıyor. Yani işte çöp temizlik işçisi, belediyenin temizlik işçisine, postacısına kadar. Yani böyle yoğun bir mahalle kültürünün yaşandığı bir mahalle, yani çok fazla genç nüfusa sahip bir mahalle aynı zamanda. Tabii öyle olunca bir çatışma alanı oluyor hani eskilerle yeniler arasında, ama genç arkadaşlar geneli itibariyle, hani çok az bir kısmı diyelim, genç arkadaşlarımız sağ olsunlar mahalleliye konsantre olabiliyorlar, adım uydurabiliyorlar. Artık mahalleli de alıştı ve hani onların yaramazlıklarına, coşkularına çok fazla laf etmiyorlar. Edenler de var tabii. Ama tabii hani buradaki yel değirmeni kadınlarının varlığı çok önemli. Yani herhangi bir kadın eyleminde biz buradan topluca inip bir basın açıklamasına gidiyor muyuz? Gidiyoruz deyip atlayıp gidebiliyoruz. Ya da hani mesela İstanbul Sözleşmesi pankartlarından bir tanesini, işte sözleşmeyi uygulayan kampanyası başladığında işte mahallede, sokak ortasında bir mor bez üzerine evdeki yamalardan şeylerde, herkes kendi evinde ne parça bez parçası varsa renkli getirip böyle yamalı çok güzel bir pankart yapıp mahalleye astık mesela, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için. Bunu çok 30-40 kadınla birlikte yaptık, yani o kadar var mı? Evet, o kadar, yani arkadaşım gelen gidenlerle beraber o kadar olmuşuzdur. Yani şey yapabiliyoruz, örgütlü yan yana durmayı becerebiliyoruz, örgütlü davranabiliyoruz. Yani yoğurt çıkadı formundan arkadaşlarımız var, feminist hareketlerden arkadaşlarımız var. Yani ev işçisi kadınlar var, yani herkes var bu grup içerisinde. Yani mesela bir sosyal medya sayfası var yer değirmeni kadınlarının, orada bir hani bir dayanışma faaliyeti olarak, hani herkesin birbirine soru sorabildiği, başı sıkıştığında, yardıma ihtiyacı olduğunda, bir eşyaya ihtiyacı olduğunda, bir doktora ihtiyacı olduğunda, oradan kadınlarımız doğrudan birbirlerine soru cevap şeklinde birbirleriyle yardımlaşıyorlar. Böyle güzel geçiyor burada günler. Süreç çok komik bir süreç. Herkes üzerinde düşünülmüş bir şey zannediyor insanlar. Hani bu düşünülmüş, tasarlanmış falan filan bir şey zannediyor. İşte bu seçim süreci daha başlamamış. İşte televizyondan haberleri izliyor. Seçim, işte şu tarihte seçim olacak falan filan diyor. Ben öyle haberleri izlerken televizyonda şeyden geçme. Muhtar mı olsam dedi. Bir o eksikti hayatımızda. Olsa falan dedi. O öyle bir şey yapınca falan ben oğlum vazgeçtim, unuttum. Yani Hasan'la o kısacık diyalogdan sonra unuttum. Bir akşam abimle oturuyorduk işte bir yerde. İşte seçim süreci yaklaşmış aslında, başlamış faaliyette. İşte belediye başkan adayları falan filan, herkes belli, muhtar adayları da belli. Abimle oturuyorduk bir yerde, böyle ayaküstü sohbet ediyoruz falan. Abi yine seçimden bahsediyoruz. Dedim ki acaba dedim muhtar mı olsam dedim. Abim de dedi ki ya biz bu tür şeyleri hep başkaları olabilirmiş gibi düşünüyoruz. Neden olmasın, sultan niye yapmayasın dedi. Gerçekten mi dedim. Tamam dedim o zaman, yapalım dedim. Abim anında bir iki arkadaşı aradı. Sultan dedi yel değirmenine muhtar adayı, o an yel değirmenine muhtar adayı oldu dedi. Ertesi gün yolda bir milletvekiliyle karşılaşmıştım arkadaşımızla. O muhtarım nasılsın falan demişti. Dedim yok yani dün akşam konuştuk, ertesi sabah muhtarım nasılsın diye selam, günaydın denmesi insanın garibine gidiyor. Bu işin bu kadar hızlı yayılacağını kimse düşünemiyor. Yine üzerine aman düşünülmüş, hatta hiç düşünülmemiş bir şey. Yani deliyim, Karadenizliyim, ruhumda delilik var, hırçınlık var. Öyle bir delilik anıyla birden çıkmış, gerçekten üzerine tasarlanmış bir şey değil, birden çıktı. Karar verdim. Bir gün sonra mevcut muhtarımızla muhtarlık binasına gittim. Tanımıyordum sevgili, yani o zamana kadar hiç görmemişim. Yani bu mahallede uzun süredir yaşayan bir insan olan, bu da benim ayıbım. Ama yani muhtarlık hayatımızda çok fazla hani etki yapmadığı için ne yapılabilir, ne işimiz olabilir falan. Ya en azından benim hiç işim olmamış şimdiye kadar. Benim etrafımdakilerden de yani bir muhtar, evet köylerimizde bir muhtar vardı. Bizim işte köylümüzdü. Yani benim muhtarlık aldım. Köydeki muhtarın evine, önüne bir bayrak asılırdı. Orası muhtarlık binası olurdu. Muhtar bütün işleri kendi evinden yürütürdü. Benim kafamdaki muhtarlık algım buydu. Buna karar verdiğimde işte gittim ilk, yani prosedür nedir, ne yapmak gerekir, nasıl davranmak gerekir diye. Sabah erken gitmiştim. Günaydın muhtar beyle görüşebilir miyim dedim. Tabii görüşebilirsiniz dedim. Çağırır mısınız dedim. Benim dedi. Genç bir arkadaştı. Çok şaşırmıştım, çok da utanmıştım. Hani orada aynı muhtar karşında muhtarı tanımıyorsun. Hani bir de üstüne adama çağırır mısın diye şey yapıyorsun. Öyle ayaküstü konuştuk. Çok şaşırmıştım. Ne yapmak gerekiyor muhtara? Şey dedi. Hiçbir şey yapmana gerek yok dedi. Aday oluyorsun dedi. Kendi seçim pusulanı kendin basıyorsun. Sandığa gidiyorsun, oylatıyorsun dedi. Şimdi bizim buradaki mahalledeki süreç eski muhtarımızın bir babadan oğula bir gelenek gibi, daha emekli öğretmenmiş. Mahallede halen çok sevilir, sayılır. 4 dönem ilk muhtarlarımızdan 4 dönem muhtarlık yapmış, sonra seçime girmiş, 3 dönem yaptı. Çok sevilen, benim de çok sevdiğim, saydığım bir arkadaşımız. Yani bildiği için, bir de çok köklü bir aile olduğu için, mahallede çok sevilen bir aile olduğu için işimin zor olduğu işte söylenmişti. İşte aday olacağımı belki beraber yarışabiliriz demiştim. Adayım ben de demiş. Demokratik bir yarış olsun demiş, sağ olsun. Gerçekten de zor bir seçim süreciydi bizim için, çünkü o gibi hani çok sevilen, sayılan ve hani çok yıllarca emek harcamış, muhtarlık yapmış biriyle mücadele etmek, onu işte yenmek mi denir, doğru mudur, doğru terim midir bilmiyorum. Ona rakip olmak zor bir süreçti, ama biz dört adaydık. Ben bir de hanım vardı, bir kadın adayımız da vardı. Kadın adayımız sonradan, bilinç, bu siyasette katakulliler vardır ya, kadın adayımızı sağ olsun bir grup başka çok politik insanlarımız karşıma çıkardılar. Yani ben tabii ki kadın adayla yarışmadım. Benim yarışmaya devam ettik. Öyle başladı, uzun, yani 2-2,5 ay sürdü, ama keyifli bir seçim çalışmasıydı, değişik bir seçim çalışmasıydı. Ben aday olduğum, tabii hani önce kadın arkadaşlara söyledim, mahalledeki kadın arkadaşlara bir kadın aday olarak çıkacağımı söyledim ve herkes çok mutlu oldu, heyecanlandı. Yani mahalledeki, tabii kadınlar heyecanlandılar, yani çünkü hiç mahalledeki hiç pratiği yok, kadın aday pratiği. Yani ben hatırlamıyorum, yanlış söylemeyeyim, hani olmadığını biliyorum. Yani evet, çok güzel bir şey bu, bir hani şeyden kazanılması güç bir şey diye herkes öyle baktı. Ben çok inanıyordum kendime, ben güvenirim kendi altıncı hissime de güvenirim, öyle çok inançlarım yoktur ama altıncı hissime de güvenirim. Yani hiç şey yapmadım, mesela kazanmayacağıma ihtimal vermedim. Yani şuradan vermedim. Bir, kadınlar yanımızda. İki, mahalledeki yöre dernekleri yanımızda. Siyasi parti temsilcileri, siyasi partiler, öğrenciler yanımızda. Yani onlar gerçekten bütün seçim kampanyası sürecinde üniversite öğrencileri, mahalledeki üniversite öğrencileri. Mesela benim çağrıcı hiç tanımadığım onlarca insan ilk toplantıma geldiler, seçim toplantıma. Hani ne diyor bu kadın diye dinlemeye, nasıl bir şey yapacak falan diye. Biz o gün, ya mesela herkes için, mesela sloganımız şeydi, herkes için yaşanabilir bir mahalleydi. O yüzden herkes oradaydı. Toplumun her kesiminden insanlar vardı. Öyle olunca bu yarışı kaybetme şansımız da çok az oluyor. Ben orada kendime güvendim. Hani çok heyecanlı, çok güzel, ama işte yola çıktığınızda, yol yürümeye başladığınızda, sizinle beraber hareket edenler, sizin yanınızda duranlar, işte mahalle büyük bir mahalle, hani köy değil, 2 dakikada bitiresin, dolaşıp bitiresin falan. Hani o zaman işte 10.800 seçmen vardı sadece mahallede, işte yaklaşık 15.000 nüfusu vardı. İşte bu insanların hepsine temas etmeniz gerekiyor, dokunmanız gerekiyor, kendi derdinizi anlatmanız gerekiyor. Anlattık, başardık bunu, anlattık yani herkes, yani Bir ay sonra sokakta herkes tanıyor hale gelmişti. Biz çok örgütlü hareket ettik yani mahalle içerisinde de. Yani bütün çalışmalarımıza bildiri de, yani broşür bildiri, kendi tanıtım broşürü dağıtmasına. Çünkü bu seçim, daha önceki seçim yasaklarında muhtar adayları da afişlerini yaptırabiliyordu, pankartlarını yaptırabiliyordu. Bu seçimde, geçtiğimiz seçimde bunu yasakladılar. O yüzden hani görsel olarak insanların seni görme şansın yok. Sosyal medyayı çok iyi kullandık. Hasbelkader çevremiz geniş, arkadaşlarımız, dostlarımız sağ olsunlar sosyal medyadan duyurma işini de iyi yaptılar. Yani destek oldular, yardımcı oldular falan. Şeyi hatırlıyorum, seçim gecesi Twitter'da işte insanlar heyecanla seçim sonuçlarını bekliyor. Bayağı bir arkadaş şey, işte İstanbul'da işte şuradan bilmem ne, bir de Sultan'dan haberi, iyi haber almak istiyoruz falan diye yazanlar çok fazla vardı. Mesela bu çok eğlenceli, hoş bir şey oluyor. İşte o şeydi, bayağı keyifli, yeni yolda yürürken yeni insanların dahil olduğu, kadınların, özellikle kadınların, ev işçisi kadınların dahil olduğu bir sürece tanıklık yaptık ve bunu iyi yönettik. Nihayetinde de yarıdan fazlasını alarak, mahalledeki oyların yarısından fazlasını alarak seçimi kazandık. Şey, tabii inanılmaz şey, bir şey, mutluluk veren, insana daha fazla özgüven, bir şey yani. Bir kadının hani burayı geçemezsin, bu kaleyi yıkamasın dedikleri bir kaleyi yıkması. Ama bunu ben tabii ki tek başıma yapmadım, ben hani bütün mahalleyle beraber, arkadaşlarımızla beraber yaptım. Tek başıma olsam yine beceremezdim. Yani ya hep beraber ya hiçbirimiz, kısmı burada devrede giriyor. Ya yani şöyle, yani evet olmayabilirdi. Çünkü ben daha hani kendime güvenen bir kadın. Ben hep öyle hani ayakları üzerinde durmayı becerebilen bir kadın oldum ben hani. Ne istediğini bilen bir kadın oldum. Ne istediğini, yani ne yapması, kendine güvenen bir kadın ben zaten hani. Ne istediğini, ne yapmasını bildiğim için, ne yapmak istediğimi bildiğim için yola çıkarken bunda çok sorun yaşamadım. Hani yola devam ederken de çok sorun yaşamadım. Hatta işte bazı arkadaşlarım, ya sen neden bu kadar kendine güveniyorsun? Hani biz bu kadar hani yok ya falan diyorlar. Diyordum ki yok, hayır, biz alacağız ve farklı alacağız falan diyordum. Ya neye güveniyorsun sen falan diyorlardı mesela. Şeyde yani o benim dışarıya verdiğim güven aslında. Bu güven onlara da cesaret veriyor. Ya Sultan'ın bir şey bildiği var. Demek ki bu kız hani bütün gün sokakta, gece gündüz sokakta koşturuyor. Ya kendine de güveniyor. Alacağız herhalde falan diyenler vardı. Mesela seçim aldıktan sonra bizim şey demişti. Gerçekten inanmıyordum ama seni görünce de böyle şey yapıyordum. Ya alacağız herhalde falan diyordum ben. Yani seçim sonuçlanana kadar da diyor böyle arada gittim çünkü, ama bütün seçim çalışması yanında, ama aynı zamanda yani hem alabileceğimize ihtimal vermiyor ama yine yanımıza durmaya devam ediyor abla. Hani koşturuyordu, yardımcı olmaya çalışıyordu. Şeyde ama bu böyle insan hem inanmayıp ama aynı zamanda yanında duran insan sayısı da çok fazlaydı. Bu da önemli bir şey. Hem inanmıyor ama yani Sultan'a yardımcı olmak gerekir diye yanında duran insan sayısı fazlaydı. Yani gerçekten yalnız kalmadım. Gerçekten çok kalabalık. Yani başka İstanbul'un başka ilçelerinden arkadaşlarımız, dostlarımız mesaj attılar. Sultan yardım etmeye gelmek istiyoruz. Varsa bir ihtiyacın söyle lütfen falan diye. Bu bir insan açısından gerçekten önemli bir şey. Yani bir dayanışmayı örgütleyebilmek, böyle bir atmosferde ısrarla birilerini, hani birileri işte şey seçim kampanyasında yani maddi desteğe ihtiyacın olursa maddi destek gönderelim falan filan. Yani bunu kabul etmedim tabii ki. Yani o zaman hani kendi içimizde zaten afiş yok, pankart yok falan filan, ne kadar maddi desteğe ihtiyacımız olabilirdi. Hasbelkader onu da kendi içimizde halledebiliyorduk. Ettik de yani şeyde. Ama yani böyle bir kolektif bir dayanışmayla, bir seçim çalışmasıyla, hatta örnek bir seçim çalışmasıyla biz yerli Ermeniler bu işin üstesinden geldik. Şimdi yani şöyle diyorum, ben dedi, mahalle benden dedi. Sonumuz ne olacak gerçekten bilmiyorum. Yani bir çok coşkulu, çok deli bir mahallemiz var. Toplumun hani şeyi de, sokak hayvanı da değil yani bizim mahalle. Normal değiliz, hiçbirimiz normal değiliz. Böyle yuvarlanıyoruz. Çok yorucu ama çok keyifli. Şöyle, biz o seçim sürecinde yaptığımız dayanışmayı, yani beraber hareket etme şeyini halen işte 2 yıl, ikinci yılımızdayız. İşte Mart ayında 2 yıl olacak. Halen devam ettiriyoruz. Ben hiçbir şey tek başıma yapmıyorum. Yine mahalleliyle beraber, mahalledeki arkadaşlarımızla beraber yolumuza devam ediyoruz. Hep beraber yapıyoruz. Tabii bu dönem çok yorucu, hepimiz için çok yorucu. Pandemi diye bir şey girdi hayatımıza. Hiçbirimizin hayatında yoktu. Dünyada hiç kimsenin hayatında böyle bir şey yoktu. Ve bütün dünyanın hayatına birden girdi. Hepimiz işte o şok anıyla. Ama biz erken müdahale edebiliyoruz duruma. Böyle bir kabiliyetimiz, böyle bir kıvraklığımız var. Mesela işte seçim başından beridir... Şöyle ben yani şeffaf bir muhtarlık deneyiminden işte insanlara böyle hani hesap verebilir bir muhtarlık faaliyeti yürüteceğimizi söylemiştim ve böyle de yapıyorum. Yaptığım her şeyi insanlara danışıyorum. Bir mahalle muhtarlık sayfası var yani resmi olarak kullandığımız diyelim. Yani insanlara muhtarlık denen bir kurum var ve kurum size yardımcı olmak için buradayı öğrettik diyor. Şimdi insanlar yani bizde şey değişiyor tabii bazen değişik enteresan hikayeler oluşuyor. Yani bu sefer her şeyi bana sormaya başladılar. Yani benimle alakası olmayan, benim yapamayacağım ama sen yaparsın diye güvenip inanıp bana yazdıkları. Mesela atıyorum geçen işte Kadıköy'de Boğaziçi eylemi var, helikopterler dolaşıyor, bana mesaj atıyorlar. Bu helikopterler niye dolaşıyor diye. Ne bileyim ben niye dolaşıyor bu helikopterler. Hani emniyet dolandırıyor. Benimle alakalı değil ama insanlar bunu benim bilebileceğimi düşünüp helikopteri, yani ben uçurmuyorum. Uçuran da bana hesap vermiyor sonuçta, ben şu yüzden uçuruyorum demiyor ama insanlar onu bilebileceğimi düşün, müdahale edebileceğimi falan düşünüyorlar. Yani çok şey hareket edebiliyorum mesela atıyorum bir işin çözümünde 4-5 kurumu bir araya getirip yani bu cevvalliği gösterip bir araya getirip o işin çözümünde çok diretiyor ve çözüyorum. Bunu insanlar görüyor. Bunu insanlarla paylaştığım için onlar da görüyor. O yüzden hani kendilerince imkansız her şeyi bunu sultan çözer, muhtar çözer deyip bana her şeyi yönlendiriyorlar gerçekten. Yani apartman sorunundan ev içi sorununa işte sokaktaki kaldırımından mesela aslında küçük bir belediyecilik yapıyoruz biz burada. Başkan beni duymasın. Yani şeyde mahalledeki her sorunla ilgileniyorsun. Bu ilgileniyorsun ama hiçbir yetkin yok. Mesela insanlar bunu bilmiyorlar ve bütün muhtarlık yetkileri alınmış. Mahalledeki mahalleye giren çıkan insanların ikamet kaydını biz yapamıyoruz. Nüfus dairesi yapıyor. Mahalleye kim giriyor, kim çıkıyor bunu göremiyorsun. Bir şey sordu, bir evrak sorduğunda ben veremiyorum. Yetkili ben değilim, nüfus dairesi değil. Nüfus dairesine yönlendiriyorsun ama muhtarsın. İnsanlar seni halen bütün bunlara yetkin zannediyor. Anlatıyorsun, anlamak istemiyorlar. Olur mu öyle şey hani siz bunu işte muhtarsınız, cumhurbaşkanımız işte şey yapıyor ama yok, ama yetkimiz yok, yetkimizi almış. Evet, cumhurbaşkanımız söylüyor ama yetkimizi de almış. Karar mekanizması değilsin, hani mahallenin başkanısın. Devletin yetkili organısın, mahalledeki en yetkili organısın. Mülki amirsin aynı zamanda. Ama yetkin yok. Bu ne bir şeye de benzetemiyoruz. Ben biliyorum, evet ben çok yetkisiz bir yetkiliyim. Ben biliyorum ama mahalleli bunu bilmiyor. O yüzden her sorunu sen yaparsın, sen çözersin diye geliyor. Ben hani doğam olarak yapım gereği hiç kimseye hayır diyemediğim için, yani insanlar sonuçta bir sorun devletin temsilcisi sen gördükleri için sadece devlet adına temas edebilecekleri, ilk kapısını çalabilecekleri kurum muhtarlık olduğu için ilk sana geliyorlar. Sen bu insanlara yok kardeşim ben yapamam diyemezsin. Böyle bir lüksün. Yani benim insan olarak yok yani böyle bir lüksün. Yani öyle yani bir insanlar sana güveniyor, inanıyor, geliyorlar. Bir yardıma ihtiyaçları var. Çözümsüzler ve birilerinin ona yardım etmesi gerekiyor. Oradan oraya git, buradan buraya git falan yap, falan yap demek doğru gelmiyor. Zaten ihtiyaç sahibi ki kimse bilmediği için sana gelmiş. Diyor ki yani sen biliyorsundur belki diyor, sana geliyor ve senin onu yok ben de bilmiyorum falan deme. Yani bu bana ayıp geliyor. Doğru gelmiyor. O yüzden ben bunu yapamıyorum. herkesin sorununu çözmeye çalışıyorum. Tabii bunları suistimal edenler de insan sayısı, insanoğlu yani insan evladı şey değil. Bunun bu iyi niyetini suistimal eden insan kalabalığı da var. Hani şey yapmak istemiyorum. Yok sayıyorum onları. Çünkü bir sürü güzel şey olurken onları dert edinmek istemiyorum. Ama yapanlar var tabii. Çözüyorum şimdi mesela bir tane amcamız geçen hafta bir hafta boyunca hani bana denk gelemedi birkaç kere denk geldik falan. Teyzemiz hasta. İşte şeyde 15 gün fizik tedavi görmesi gerekiyor eski GATA'da. Ama ambulansla gidip gelmesi gerekiyor. Amca yaşlı, eşine bir şey yapma, eşini hastanede tedavi ettirmesi ve onun yürümesi için yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii bu işlerin bir sürü prosedür var. Kadıköy Belediyesi 2 gün, haftada 2 gün ambulans verebiliyor. Çünkü çok az sayıda ambulansı var ve bütün Kadıköy'e hizmet etmek zorunda. Hani sadece o teyzenize tahsis edilmiş gibi bir durum söz konusu olmaz. Çünkü başka insanlara da yardım etmesi gerekiyor. Büyük şehirden işte böyle birkaç gün büyük şehirde baya bir mesai harcadık. Amca işte ama bu işte evrak rapor teslim etmesi gerekiyor. Teyzenin tedavisi doktordan alınıp. Amcanın Zeytinburnu'na gitmesi gerekiyor falan. Gidemez yaşlı, yol bilmez, iz bilmez. Yani bir şekilde yani bulup buluşturup bir sürü büyük şehirde bir sürü yöneticiyle onu ver, şunu al, bilmem ne falan mevzuyu çözdük. Çözdük ama çözdükten sonra şöyle bir şey oldu. Amca teyzeyi hastanede yatarak tedavi etmeye karar vermiş. Biz ama bayağı bir yorulduk mevzuda. Bayağı bir şey oldu. Böyle yeter ki teyze tedavi olsun, hiç sıkıntı değil ama sonuçta şey o arada da bu prosedürün nasıl olduğunu öğrenmiş oluyorsun. Benim açımdan da bu hani bir daha böyle bir şey geldiğinde daha rahat çözüp halledebiliyoruz yani. Ben de öğreniyorum, onlar bana öğretiyorlar. Ben onlara yardımcı oluyorum, onlar bana öğretiyorlar böyle şey. Güzel, keyifli bir süreç. Bunun kadın olmayla çok ilgisi var. Yani bunu mahalleli de görüyor zaten. Şimdi ben eski muhtarımızı çok severim, çok sayarım. Ama hani başka Kadıköy'de başka erkek muhtarlarımız da var. Yani bunu bütün mahalleliler söyler. Mesela hani kadın olma hali başka diye söylüyorlar. Yani bu eski muhtarlarımızın, erkek muhtarların çalışmadığı anlamına gelmiyor. Ama hani kadınlar bir tık daha hani cevval, gözü pek, daha girişken olabiliyorlar. Hani daha olaylara daha hani geniş bakabiliyoruz. Yani annelik şeyini yüceltmek istemiyorum. Belki hani daha anaç olmaktan yani bilmiyorum ama evet kadın muhtar olmakta daha başka bir hal var. Yani ben onu kendime bağlıyorum ama bir kadın muhtar olma şey yani asıl mevzu yeni nesil muhtarlarda. Bizim böyle bayağı bir şey kadın muhtar arkadaşı var. Böyle bir yeni nesil kadın muhtarlarda bir başka hal var. Yani sadece ben değilim. Hani İstanbul'da hani Türkiye'nin de çeşitli yerlerinde yine başka kadın muhtar arkadaşlarımız da yine şey aynı şeyle cevvallikle aynı şeyle güzellikte çalışıyorlar. Takip ediyoruz falan birbirimizi ama evet yani ama şey diyorlar mesela İşte bayan eli deyince başka. Ya temizlik yapmaya gelmedim ben mesela. Onun için seçilmedim yani. Bu lafa mesela çok sinir oluyorum yani. Bayan eli değdi değişti falan. Yok yani. Başka bir şey. Başka bir muhtarlık mümkün belki. Göstermeye çalışıyor olabilirim. Bu da görülüyor. Yani şöyle. Bu aslında benim tek başıma sultan, hani bir kadın muhtar olarak sultanın yapmış olduğu bir şey değil. Yani buradaki mahallede yaşayan insanlarla beraber hareket etmenin getirdiği bir şey. Tek başıma şey yapsam o kadar hani şey altından kalkamam, hani şey yapamam. Çünkü hani ben bir şey yaparken birileri bu mahalleden birileri yani mahallede yaşayan hani bizim mahallemiz elinden tutuyor, yanında duruyor, yardımcı oluyor. Yani şuradan işte atıyorum şu lazım deyince bir esnafımız bunu getirip şey yapabiliyor. Yani ya da şuraya şöyle gitmek gerekiyor deyince. Mesela biz pandeminin başında pandemi oldu, hepimiz çok geçiriyoruz. Bir grup arkadaşımız dedi ki işte sokağa çıkma yasakları falan filan. Hayvanlar dedi anında duruma müdahale ettik. Sokak anında çağrı yaptık. Sokak hayvanlarını besleme ekibi kurduk. Yaklaşık o zaman ilk kurduğumuzda 25-30 kişiydi arkadaşlarımız. Bir WhatsApp grubu oluşturduk. Mama çağrısı yaptık sosyal medyada. Ve Türkiye'nin her yerinden bize mamalar geldi. Yani şeyi çok hiç unutmuyorum. Instagram'dan birileri ulaştılar bana. Dediler ki muhtarım biz mama yardımı yapıyoruz size. İBAN numarası verseniz. Ben dedim ki ben hani parayla iletişim kurmuyorum. İBAN numarası size veremem ama dedim hani şeyden mahallemizdeki bir pet shop muhtarlığa mama gönderecek olanlara indirim uyguluyor. Yardımcı oluyor dedim. Hani istiyorsanız onlarla iletişim kurun ve onlar sizin adınıza getirsinler dedim. Muhtarım dedi ama biz şey yapamayız. Okyanus ortasındayız dedi. Nasıl dedim? Okyanus ortasından deniz subayları görmüş. Ulaştılar ve okyanus ortasından bize mama gönderdiler. Mesela bu benim hayatım boyunca bu şeyi unutmam. Hani bu değişikliği çok şaşırmıştım. Gönderdiler. 3-4 paket mama gönderdiler bizim sokak hayvanlarımız için. Bunu işte İzmir'den, Ankara'dan İşte İstanbul'dan ki değişik ilçelerde keza mahalleni zaten biz herhalde pandemi bir yıl boyunca mahalledeki o dayanışmayla bir 600-700 kilo mama dağıtmışızdır hayvanlarımıza. O günden beri de sokak hayvanlarını besleme ekibinden arkadaşlarımız halen canla başla çalışıyorlar ve mahallenin en ücra köşelerinde hatta bazen diğer ilçeler, diğer mahallelere de gidip besleme yapıyorlar. Yani sokağa çıkma yasaklarında bile biz yani arkadaşlarımız tek tek her noktaya bütün hayvanlara dokundular. Yani sokaktaki dostlarımıza, canlarımıza dokundular. Aynı zamanda yine mahalledeki işte pandemide sokağa çıkamayacak yaşlılarımız, büyüklerimiz için bir gönüllü ekibimiz kurduk. O da bir 30-35 kişilik bir ekipti. O ekibimiz de halen duruyor. Bir şeye ihtiyacımız olduğunda yazışıyoruz ve çözülüyor durum. Yani bir duruma yani bütün pandemi sürecini iyi yönettik diyebilirim. Çünkü işte yardım mahalleden ihtiyaç sahibi genç bir mahalle olduğumuz için biz genç ağırlıklı bir mahalle. Şimdi kafeler kapandı. Kafelerde onlarca genç çalışıyordu ve hepsi işsiz kaldı. Hepsi hani kirası ödenecek yiyecek. Yani ki geçtim kiraya. Çocukların yiyecek yemekleri yok. Hani bir şeyleri yok. Ben o yüzden çağrıyı yani devlet bir şekilde ihtiyaç sahipleri tanıyor biliyor hani şeylere yardım gönderebiliyor. Gönderiyordu hani büyüklerimizi de işte kaymakamlık vefa grubuna yönlendirip onlar aracıyla onlara gıda temin edebildik hani ihtiyaçlarını giderebildik ama gençlere yani böyle bir imkan olanak yoktu. Ben o yüzden bütün sosyal medya hesaplarımda özellikle mahalle gençlerimizin kullanımı için gıda yardımı talebinde bulundum ve onlarca gencin hayatına dokunduk. Yani bu pandemi aslında bize başka şeyler öğretti yani. İnsan çok üzülüyor. Bize öğretiyor yani hayatta kalma biçimleri öğretiyor. Mesela bu gençler çok duygulanıyorum. İhtiyaç sahibi olmayan insanlar da gelip bize gıda aldılar. Biz bunları biliyoruz aslında. Ama yani beyanı öyle yok sayamıyorsun. Ya senin işte evin var, bilmem neyin var, gelirin var diyemem, diyemiyorum. Yani istemiş gelmiş, istemeye şey yüzü varsa ben de veririm yani. Önemli olan onu istememesi. Başka onun getirip bir paket bırakması gerekirken bizden talep ediyorsa ben yok kardeşim diyemem. Mesela genç arkadaşlar, bence çok vicdanlı gençlerimiz var. Böyle başka bir nesil büyüyor. Gıdayı veriyordum. Ertesi gün ya da aynı gün geri gelip şey diyorlardı. Muhtarım biz bunları şunları tüketmiyoruz. Bunları tüketen arkadaşlara verebilirsiniz deyip. Böyle malzemelerini işte atıyorum ben vejeteryanım, veganım, et tüketmiyorum. Muhtarım bunu tüketen arkadaşlara verin diyenler vardı. Böyle kendi aslında kendisine fazla gelen, ben tek kişiyim bunu bölelim diyen gençler vardı. Kendisine fazla gelen her şeyi bir başka arkadaşlarıyla paylaştılar aslında. Ya bunları görünce insan mutlu oluyor yani biz bu mahallede baya insanın hayatına dokunduk o dönemde o gıdada biz halen geliyor ve halen dağıtıyoruz tabii hani ihtiyaç sahiplerine bir iki ay önce Pandemide ihtiyacı olduğu için başvurmuş genç bir erkek arkadaşımız vardı. Mahallelimiz vardı. Geçen bir gıda gelmişti. Listelere baktım en son uzun zamandır kime bir şey vermemişiz diye. O genç arkadaş denk geldi. Aradım. Dedim sen halen işsiz misin? Bir uğrar mısın muhtarlığa? Uğradı. O kolide de et vardı. Dedim vejetaryen misin? Değilim muhtarım dedi. Dedim ki gıda var, gıda kolisi var. İster misin vereyim mi? O yüzden çağırdım seni. Epeydir bir şey vermiyormuşuz. Çok mutlu oldu. Utandı, bir şey diyemedi. Ama verdim tabii arkadaşımıza. Beklemiyordu. Yani bir kere verdik ve bitti falan zannediyordu. Yani şey yapıyorum, hani geldikçe ara ara listeleri kontrol edip en son kime, ne zamandır hangi komşumuza bir şey vermemişiz deyip onları yoklayıp yenilemeye, hani tekrar tekrar dokunmaya çalışıyorum. Ve arada mesela bir tane komşu mahallemizden bir tane abi var. İsmini halen bilmiyorum ve ısrarla pandemi boyunca her hafta kendi evine ne alıyorsa, hangi markayı alıyorsa buraya da aynı şeyleri alıp, en pahalılarını alıp, en iyilerini alıp getirip muhtarlığa bıraktı. Gençlerimize verin, yesinler muhtarım diye. Mesela o abi beni çok duygulandırırdı her seferinde ama ismini halen bilmiyorum. Söylemedi ismini. Gerek yok falan deyip geçiyordu, bırakıp gidiyordu. Yani mesela bir tane komşumuz var, zor iletişim kuruyoruz, konuşma zorluğu var. Her hafta ısrarla kedi ve köpek maması getirip bırakıyor ve ihtiyaç sahibi, kendisinin ihtiyaç sahibi olduğunu biliyorum aslında. Hani çok fazla maddi durumunun olmadığını biliyorum. Ama hani 5 katlı apartmanı olup erzak var mı diye komşularımız da var maalesef. Yani bütün Türkiye'de olduğu gibi böyleleri de çıkıyor. Bu süreçte tabii pandemi kadınlar için çok zor geçti. Bunu artık istatistikler de söylüyorlar. Çünkü herkes evde işsiz ya da işsiz değilse de online evden çalışıyor. Mesela ben yani 24 saat eşim evden bir yıldır online çalışıyor. Ben 24 dedikten bir ara şey artık TUMOB'a isyan etmiş durumdayım. Yani sahaya çıkın herkes şey yapsın diye, eşimi alın yanımdan diye. Bu tabii işin şakası ama böyle. Yani ben hani eşimle aramda ilişki hukuku yani bir diyalog kurabildiğimiz için bir problem yok benim bir yıldır 24 saat sabit onunla beraber olmamda. Ama bu duruma alışık olmayan binlerce kadın var. Çünkü eşleri sabah çıkıyordu, çoğu ev kadınıydı, ev içinde çalışıyorlardı, çocuklarına bakıyorlar, yemek yapıyorlar, akşam eşleri geliyor, yiyor, yatıyor ve sabah tekrar işe gidiyordu. Bu sefer öyle olmadı. Bu sefer öyle olmayınca ev içi şiddet artmaya başladı. Kadınlar depresyona girmeye başladılar, bunalmaya başladılar. Bitsin artık pandemi çığlıkları daha fazla şey. Çünkü sabah kalkıyor adam yanında, erkek yanında, kocası yanında. Akşam yatıyor yine yanında. Gündüz dışarı çıkamıyor. Sürekli getir, götür, şunu yedir, çocuğu sustur. İşte bugün şunu yap, bu yarın şunu yap, kalk çay yap, kalk kahve yap. İşte beylerimiz genelde keyfine düşkün oldukları için, her altı bizlere yaptırdıkları için. Bu yani kadınlar için yaşanılmaz bir hal aldı yani. Korkunç yani. Bizim için de korkunç bir süreç, herkes için korkunç bir süreç. Çünkü nefes, kadının nefes alma şeyi kalmadı, dışarı çıkıyor, nefes alamıyor. Hamilelikler arttı, insanlar bu pandemide herkes patır patır çocuk yaptı. Yani nasıl olsa dışarı çıkamıyoruz diye, evet tamam hani sevişsinler ama sıkıntı yok. Zaten yoksulluk varken bu kadar çok korumasız, önlemsiz, yani bu doğru bir tel, başkalarının hayatlarını tabii ki müdahale etmek istemeyiz. Ama tabii yani ben bir kadın olarak, kadın açısından bunu kadına soran yok tabii. Yani hamile kaldıysan doğru diyor herkes. Ama hani sen ne istiyorsun diye kimse kadına sormadığı için yani 3 ay sonra herkes dışarı çıktı, bir sürü mahalleli kadını hamile gördüm ben mesela. Benim için şok etkisiydi bu. Yani çok sinir bozucu bir durum, ne yaptınız diyor. Mesela geçen bir tane teyze denk geldi, kızım dedi benim gelin yine hamile. Dedim ki gelin hamile de oğluna bir şey söylemedin mi sen yani? Niye gelin hamile? Dedim diyor, oğluma da söyledim diyor. Ben anlamadım mesela, kıyafet yardımı istiyor teyze. Çok kızmış, oğluna da kızıyor, geline de kızıyor. Hani zaten yok, hani alamıyoruz. Üçüncü bir çocuğu niye yaptınız diye teyze her ikisine de kızıyor. Yani böyle şeyler oluyor. Bunlar tabii Umarım pandemiyi en hafif şekliyle atlatır. Yani bundan daha kötüsünü yaşamayız ve biter ve herkes yani işine geri döner diyeceğim, iş de yok. Çünkü her esnaf kapalı, her yer, herkes battı. Açılsa insanların ekonomik alım gücü tükendi, bitti. Kim ne alacak, ne yiyecek? Yani 100 lirayla markete gidiyorsun, iki tane, en fazla üç tane, üç parça şey alıp geri dönüyorsun. Bu ülkenin yarısından fazlası asgari ücretle geçiniyor. Bir de bizim mahallemizin işte kiralar çok popüler bir mahalle olmasından kaynaklı. Evlerde iş yok ama kiralar çok çok çok pahalı. Mesela ben hani bir şeyim, ben kendime ev arıyorum. Yani yeni ev sayısı çok az. Ama hani çıkacaksam da yeni ev, 10 yıldır aynı evde oturuyorum. Çıkacaksam da yeni ev olsun diyorum kendim için. Ama mahallede ev bulamıyorum mesela. Yani çok korkunç evleri, çok fahiş fiyatlara öğrencilere işte 2-3 tane öğrenci bir araya gelince öder deyip öğrencilere veriyorlar, pazarlıyorlar. Bu tabii iyi bir şey olmuyor. Hani mahalle açısından da olmuyor. Katlanılır, yaşanılır bir durumun ötesine geçiyoruz aslında biz. Yani bu herkes bu hani günümüz koşullarında bütün dünya için geçerli artık. Bütün dünyada yani yoksulluk arttı. Bunun bütün yükünü kadınlar ve gençler çekeceği benziyor. Bilmiyorum nasıl kaldıracağız. Yani kaldırılabilir bir durummuş gibi gelmiyor bana ama bilmiyorum. Böyle yorucu, yorgun. Yani şöyle asgari çok yani herkes için yaşanılabilir bir mahalle, bir ülke isterim tabii, bir dünya isterim hani herkes için yani. Yani bu eşit, özgür, adil bir dünya hepimizin hakkı. Yani en azından hani çok iyi bir gençlik yılları, hani bu ergenlik yıl, yani bu dönem çok iyi geçtiğini düşünüyorum. En azından bizim çocuklarımız hani daha güzel bir dünyayı daha büyüsünler isterim. İstedikleri eğitimi alsınlar, istediklerini yapabilsinler, istediklerini yaşayabilsinler isterim. Yani aç kalmasın kimse. Yani mesela kadınlar ölmesin, çocuklara dokunulmasın mesela. Yani bundan daha acı bir şey olabilir mi? Yani bu ülkede çocuklara dokunuyorlar. Kız erkek fark etmiyor. Biz çocuklarımızı ayırmıyoruz zaten. Bizim için cinsiyet önemli değil. Bu kedi hayvanlara tecavüz ediliyor. Pislik bitsin ya. Yani evet bir arada yaşamayı öğrenmeliyiz ama yani bu kadar kötü insanlarla da bir arada yaşamak zorunda değiliz. Yani bunu hak etmiyoruz. Yani bu ne bu ülke hak ediyor ne kimse hak etmiyor yani. Yani İstanbul Sözleşmesi uygulansın isterim mesela. Yani bütün kadınlar için. Yani bilmiyorum ya, kuramıyorum. Herhalde hayal kuramıyorum. Bilmiyorum. İsteklerim, taleplerim tabii ki var. Ama hani en başta nedir desen kadınlar, çocuklar derim. Yoksulluk derim. Ekonomik özgürlük derim. Herkese eşit bir dünya isterim. Herkesin yaşanılabilir. Birine milyar dolarlar, birine 100 lira değil. Çünkü bu ülke hepimizin, bu dünya hepimizin, hepimiz aynı havayı soluyoruz. Aynı gökyüzünün altındayız. Birine çok, birine az. Böyle bir adaletsiz dünyaya reddediyoruz yani. Bununla yaşamak zorunda değiliz. Bu bizim hak ettiğimiz bu yoksulluk değil. Bu yoksulluk, yoksunluk, adaletsizlik, çirkinlik değil. Ben yani özellikle kadınlar biz bu dünyanın yarısıyız ve her şeyin en güzelini hak ediyoruz. Yani bilmiyorum. Hayalim bu. Yani yakın zaman için hayalim İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması olsun.